Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, merhabalar.
Evet hocam, terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 35. günündeyiz ve İsrail katliamlarına ara vermeden devam ediyor. Dünyanın gözü önünde insanlık orada adeta Gazze'lilerle birlikte yok oluyor, kahroluyor, ölüyor. 35 günde neler yaşandı, nasıl başladı, ne yönde seyrediyor? Dünyanın tepkisine rağmen ya da tepkisizliğine rağmen İsrail'in bu vurdum duymazlığının arkasında ne yatıyor? Şöyle 35 günü bize bir özetleyebilir misiniz? Sonrasında da diğer önemli başlıklarla bu hadiseyi konuşmaya devam edeceğiz.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Dünyanın gözü önünde bir katliam, vahşet, soykırım yaşanıyor. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil insanların üzerine bir kısmında kimyasal içerik taşıyan fosfor bombaları dahil olmak üzere bombardıman yapılıyor. Başta dünyanın jandarması addedilen Amerika Birleşik Devletleri ve insan hakları şampiyonu Batı ülkeleri İsrail'e destek konusunda da sıraya giriyorlar. Ve bu vahşeti canlı yayında bütün dünya maalesef insanlığın bir yüz karası olarak seyrediyor. Şimdi tarihteki Arap-İsrail savaşlarına baktığımızda 1967 savaşının 6 gün sürdüğünü ve 6 günde İsrail'in komşuları Mısır, Ürdün, Suriye ve dahil olmak üzere 5-6 Arap ülkesini yendiğini ve topraklarını 3,5 kat arttırdığını dikkate alırsak 6 günde, şu an bir ayı geçti ve hala İsrail havadan korkakça bombardıman yapıyor. Gazze tünellerinin kenarına bile yaklaşamadım.
Evet.
Şimdi Hamas ve İzzettin El Kassam Tugay'ını veya o birlikleri düşünelim. Elektriği, suyu, enerjisi, gıdası kesilmiş, dünyadan hiçbir yardım alamayan, havadan, denizden ve karadan zaten 2006 yılından beri yaklaşık 17-18 yıldır abluk altında olan bir halkın bir direniş sembolünü görüyoruz. Ve İsrail'in gözü kesmediği için Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG'lilerden paralı asker devşirmeye başladılar.
Evet.
Amerika'nın en acımasız Black
Water
dediğimiz paralı savaşçıları getirilmesi planlanıyor.
PKK'lıların da gönderilmesi söz konusu.
Ve hala da Gazze'nin kırsal kesimlerinde bir tank görüntülerinden öte bir şey yok. Şu anda bir tarafta dünyevileşmiş, seküler, keyfini, rahatını düşünen Körfez'in Arap dünyasını ve son sistem sofistike silahları, milyar dolarlık uçakları, füzeleri, tankları olan ülkelerin kınamaktan bile aciz olduğu bir dünyada bir avuç Gazze'linin orada insanüstü direnişini terör eylemi saymak tek kelimeyle alçaklıktır.
Evet.
Bunu bu şekilde altını çizerek söylüyoruz. Çünkü Gazze tünellerinin içerisinde savaşan İzzettin El Kassam birliklerinin temel özellikleri, birincisi kendi vatanlarını savunuyorlar, ikincisi dışarıdan herhangi bir kimse yok. Zaten kabul etmiyorlar. Ve kendileri de Gazze dışında, Filistin dışında herhangi bir dünyanın herhangi bir bölgesinde eylem yapmış değiller.
Evet.
Şimdi kendi vatanını, kendi toprağını savunmak için mücadele eden ve üstelik seçimden ve sandıktan halkın iradesini oyuna alarak kazanmış meşru bir yönetime, Filistin İslami direnişi olan Hamas'a terör örgütü diyen İsrail'dir. Ve daha sonra Amerika, Avrupa, Batı dünyası, Siyonist medya ve sonra Arap sokak, Arap liderler, şimdi içimizdeki İrlandalılar olmak üzere Türkiye'de Hamas'a terör örgütü yaftalaması yapıyorlar. Yani teşbihte hata olmasın, o zaman bizim Kuvayi Milliye de terör örgütü olur. Çünkü vatan işgal edildiğinde insanlar kendi yerel direniş teşkilatlarını kurmuşlar ve düşmana karşı baş kaldırmışlardır. Gazze'de yapılan da bundan ibarettir diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, şuradan devam edelim. Şimdi 35 gün boyunca devam eden bir katliam var. İsrail'in kendi içinden de eski yöneticilerinden uyarılar, açıklamalar var. Yahudiler dünya genelinde İsrail itibarını kaybediyor. Bu bizim aleyhimize işliyor şeklinde açıklamalar geliyor. Buna benzer bir açıklama, uyarı da ABD'nin Orta Doğu'da görev yapan diplomatlarından gelmiş. CNN'in ele geçirdiği bir telgrafa göre ABD'li diplomatlar Joe Biden'ı uyarıyor. İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda ABD'nin tutumunun bölgede öfkeye sebep olduğu ifade ediliyor. Buna göre adımlarını daha dikkatli atması gerektiği yönünde ABD'li diplomatlar Joe Biden'ı da uyarıyor. Bu yaşanan gelişmeler dünya kamuoyunda, sadece Arap dünyasında değil, Müslüman dünyasında değil, hem İsrail'in hem de ABD'nin itibarının zayıfladığını bize gösteriyor mu?
Elbette. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede kurulan yeni dünya düzeninde Araplarla İsrailler arasında bir denge politikası izliyor. Fakat el altından da İsrail'e daha çok yardım ediyor. Evet. Onun güvenliğinin garantisini bütün dünyaya deklare ediyor idi. Ancak son dönemde, bu Gazze'de bir ay aşkın süredir meydana gelen o savaş diyelim artık, bu bombardımanda kayıtsız şartsız İsrail'in arkasında durarak sadece Arap sokaklarında, İslam dünyasında değil, Brezilya'da, Venezuela'da, evet, Güney Amerika'da hiç tahmin etmeyeceğimiz ülkelerin, mesela Maduro'nun, evet, Silva'nın Brezilya Devlet Başkanı'nın, hı hı, yapmış olduğu açıklamalar Körfez'deki Arap ülkesinin liderlerinden çok daha ileri düzeyde olduğunu görmekteyiz. Bu da insanlığın vicdanını kanatan bir olay olduğunu ve bu olaya tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yok, İnsan olmak yeterlidir zaten.
Evet, Maduro demişken hocam, onun yaptığı bir açıklama gündemde. İsrail'in yaptıklarına karşı çıkıyor, sert tepki gösteriyor ve şu uyarıda bulunuyor. İsrail bugün Gazze'yi, Gazze'lileri yok ediyor. Yarın sıra Müslümanlara gelecek, bütün Müslümanları yok edecek. Ondan sonra da sıra biz Hristiyanlarda diyor. Böylesine bir ileriye dönük öngörüsü var Maduro'nun. Bu noktada İsrail'in o hani arz-ı mev'ud ve yaşaya kehanetleri bağlamında açıklamaları da var. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz Maduro'nun bu öngörüsüne dair?
Evet, Maduro olsun, ondan önce Chavez olsun, evet, Silva olsun Brezilya'dan, bunlar o küresel kapitalist sistemden çok çekmişler. Yani petrol denizin üzerinde yaşarken ekmeğe muhtaç hale getirilmiş insanlardır, evet, bu Venezuelalılar. Brezilya'da benzer, Türkiye'dekine benzer hadiseler yaşandı. Şimdi o tespitleri doğrulama mahiyetinde şunu söyleyeyim. Tarihte Asurlar, Babiller ve Romalılar döneminde 3 defa sürgün yiyen bu Yahudilerin dünyanın dört bir tarafına dağıtılmasının sebebi, işte tam da bugünlerde yaptığını binlerce yıl önce de yapmışlar. Eline fırsat geçtiğinde kendilerinin dışındaki insanlara hayat hakkı tanımayan bir özelliğe sahiptir bu Siyonist kafa. Arz-ı Mev'ud dedikleri de zaten Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede insansızlaştırma hareketi yapıyorlar. Bunu da sık sık medyada tekrar, hı-hı, ediliyor. Ben dilerseniz tarihimiz açısından, bizim açımızdan önemini, buyurun, Gazze'nin, evet, vurgulamak istiyorum. Hani biz Birinci Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915'te Çanakkale Denizi zaferini kazandık. 9 ay karada muharebe yaptık. Çanakkale geçilmezdi. Kutul Amare'de İngilizleri yendik.
Evet.
Kafkas İslam Ordusu büyük zaferler kazandı Dağıstan'a kadar. Evet. Peki bunca Birinci Dünya Savaşı'nda destanlar yazan bizim Osmanlı ordusu nasıl oldu Sevr anlaşmasını imzaladık? İşte Filistin cephesinde, Gazze'de birinci, ikinci, üçüncü Gazze muharebeleri oldu. Orada Osmanlı'nın 100 bin kişilik ordusu vardı. İngiliz ordusuna karşı evet. savaşıyordu, Allen Bey'e karşı. Hatta bugün vefat eden Mustafa Kemal Paşa da orada 7. Ordu komutanıydı. Ve biz o savaşı kaybettik. Gazze'yi kaybettikten hemen sonra Kudüs düştü.
Evet.
Şam düştü. Halep düştü. Bağdat düştü. Adana'ya kadar bütün Orta Doğu coğrafyasını, Yemen'e kadar kaybettik. Ve arkasından Anadolu istila edildi. Demek ki şu anda Gazze, orada direnen bir avuç insan bizim ön karakolumuz, ribatımız konumunda. Yani Gazze'de o insanlar vatanlarını korurken aynı zamanda o Siyonist yayılmacılığın önünde bir engel teşkil ediyor. O engeli kaldırdıktan sonra Türkiye'yi iki koldan kuşatıyor. Bakınız, Ürdün Suriye'nin güneyinden Davut Koridoru açmaya çalışırken evet. İran kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi ve güney sınırımız hattımız vasıtasıyla da PKK marifetiyle bir kuzey koridoru açmaya evet. çalışıyordu. Biz işte Fırat Kalkanı, Afrin, Barış Pınarı harekatlarıyla evet. bunları her ne kadar önlemeye çalışmış olsak da henüz tehlike geçmiş değil. Biz orada PKK diyoruz, YPG diyoruz, işte DAEŞ diyoruz. Halbuki bunlar perde görüsünde birer maşadan ibarettir ve işin gerisinde küresel sermaye, Siyonistlerin bu bölgeyi insansızlaştırması ve arz-ı mevude giden yolda bunlar hepsi kilometre taşlardır. Bu nedenle Gazze'deki o direnişin Türkiye'nin savunmasıyla da yakından ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Az önce ABD'nin dünya kamuoyundaki tavrını ele almıştık hocam. Hafta başında ABD'nin Dışişleri Bakanı Ankara'ya da geldi. Bir Orta Doğu turuna çıkmıştı. Bu gezi sırasında Ankara'ya da uğradı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesafeli tavrıyla karşılaştı. Blinken öncelikle vali yardımcısı tarafından karşılandı. Sonrasında da Hakan Fidan tarafından bir mesafeli karşılanışla söz konusu bir tavır görüldü. Blinken'ın Ankara ziyareti nasıl bir etki uyandırmıştır Amerika'da? Buna dair neler söylersiniz?
Aslında Türkiye'deki kadar fazla bir yankı uyandırdığı söylenemez. Çünkü Amerika'daki sıradan insanlar sürekli bu Siyonist medyanın bombardımanı altında. Hı-hı. Hala işte Gazze'de İşte militanlar, teröristler İsrail halkına saldırdı, sivilleri katletti filan. O hikaye bir ay evet. önceki şey döndürülüyor. Amerikan halkında çok apolitik olduğunu da burada, yani seçimler olduğunda bile %40'ın üzerinde bir seçime katılımın olmadığı, tamamen insanların seküler, dünyevi, midesini düşünen, cebini düşünen bir insan topluluğudur. Oradaki insanların çok da fazla bir umurunda olduğu söylenemez. Evet. Ancak bir ay öncesine göre bütün dünyada olduğu gibi Amerikan kamuoyunda da vicdan sahibi, birazcık insanlığın olan kişilerin artık sesini yükseltmeye başladığını da söylemek mümkün. İsrail'in bu bombardıman neticesinde hedefi aslında önce geçen programlarımızda da söyledik. Gazze şeridi, yaklaşık 40 kilometrelik bir şerit, 15 evet. kilometre genişliğinde, 350 kilometre karelik bir alanı önce kuzey-güney hattından ikiye bölüp kuzey bölümünün insansızlaştırıp güneye doğru sürmek evet. ve nitekim de bunu şu an gerçekleştirmeye başladı ve insansızlaştırdıktan sonra o tünellere girmeye cesaret edebileceklerini sanmıyorum ben. Hı-hı. Yine kimyasal silahlarla o Gazze'nin o yeraltı tünellerindeki Hamas'ın savaşçılarını o şekilde yok etmeyi planladıkları şu an gözüküyor. Zamana yaymak İsrail'in en büyük hedefidir. İki ileri bir geri yapmak.
Evet, zaman içerisinde. Biraz.
Mesela ilk hastane bombalandığında bütün dünya ayağa kalktı. İsrail inkar etti. Amerika aslında Hamas yapmış olabilir filan dedi dünya medyası. Hı hı. Ama artık her gün
hastane bombalıyor.
Bir iki hastane bombalıyor.
Bugün aynı çok, hastaneyi dört kez bombaladı
çok
hocam.
Çok da artık kimsenin umurunda olmuyor. İsrail'in en önemli politikalarından biridir. İnsanları alıştıra alıştıra. Yani artık her gün aynı şiddet, aynı kan, aynı katliam görüntülerini göre göre insanlar artık bir noktadan sonra duyarsızlaşmaya başlıyor. İsrail'in de tam da istediği konu bu. Peki nüfusun kuzeyden güneye göç ettirilmesinin tarihi arka planına da
tabii hocam, buyurun hocam,
birkaç cümleyle söz etmek istiyorum. Filistin'de 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiğinde bugünkü İsrail toprakları hı hı. üzerinde orada yaşayan Filistinli nüfus göçe zorlandı. Ve bu Filistin tarihinde buna Nekbe, Büyük Felaket adını veriyoruz. Hı hı. Ve bu sırada 675 köy yok ediliyor. Ve Filistin nüfusunun %85'i bölgeden bugünkü Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Ürdün'e ve dünyanın çeşitli bölgesine evet. sürgüne gönderiliyor. Ve toplam Filistin nüfusunun %65'ine denk geliyor. O Nekbe hadisesinde yerinden, yurdundan edilen insanlar. Bugün Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi'nin vermiş olduğu bilgilere göre o Nekbe hadisesinde yerinden, yurdundan edilen Filistinlilerin sayısının 957 bin olduğu ve bu 957 bin nüfusun başta Ürdün, Lübnan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde 6 milyona ulaştığı hesaplanmaktadır. Evet. Bugün 6 milyon Filistin dışında sürgünde yaşayan insanların çocukları, torunları var. Bunu Türkiye nüfusuyla bir kıyas yapacak olursak 1945'te Türkiye'nin 18 milyon, 1950'de 20 milyon olduğunu düşünürsek bugün 85 milyon bir Türkiye'dir. Yani Türkiye evet. nüfusu bile 4,5 kat artmış. Filistinlerin doğurganlıklarının daha fazla olduğunu düşündüğümüzde 957 bin o gün yerinden yurdundan edilen nüfusun bugün 6 milyon olması gayet normal. Yani şu an Filistin'in dışında 6 milyon insan yaklaşık olarak
dünya çapında.
Dünyada vatansız olarak yaşamaktadır. Bugün hı hı. İsrail'de yaşayan nüfus kadar bir nüfus.
Evet.
Bu Gazze'deki 2 milyon 300 bin kişi ve Batı Şeria'daki 2,5 milyon kişi buna dahil değil. Evet. Bu nedenle Filistinliler tarihte bu dramı yaşayan insanlar olarak şunu biliyorlar. Eğer Gazze'den ikinci bir defa sürülürlerse bir daha dönemeyeceklerini biliyorlar. Gazze'deki nüfusun önemli bir kısmı Nekbe'yi yaşayan insanların torunları. Çünkü evet. İsrail'in Hayfa, Tel Aviv gibi birçok şehirlerinden buraya sürülüp gelmişlerdir. Yani Gazze'nin nüfusunun bu kadar yoğun olmasının sebebi İsrail'in içerisinden sürgün gelen nüfus. Yani evet. buradan da Mısır'ın Sina çölüne veya başka bir yere gönderildiklerinde tekrar asla Gazze'ye gelemeyeceklerini bildikleri için ölmeleri pahasına vatanlarından ayrılmıyorlar. Onların da kendilerine göre haklı bir gerekçelerin olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Bu konuya devam edelim. İkinci bölümde kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, aranın akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nekbe'yi, sürgünü, büyük felaketi konuşmaya devam edeceğiz. Günümüze yansımalarını konuşacağız inşallah. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölümde son olarak Nekbe'yi konuşmuştuk. 1948'de yaşananları ve bugün bunun nasıl aynen devam ettiğini konuşuyorduk. Hocam, görüntüleri de görmüşsünüzdür. Kuzeyden güneye doğru Filistinliler ellerinde beyaz bayraklarla yürüyüşe başladı. Yani göçe başladılar. İkinci bir nekbe yaşanıyor adeta. İnsanlar tabii güneye gidiyor ama İsrail güneye yönlendiriyor. Bugün Gazze bombardımanında en çok bombalanan yerler güneydeki bölgeler. Böyle bir durum da var. İsrail hem yönlendiriyor hem bombalıyor. Geçenlerde bir video dikkatimi çekmişti. Bir Gazze'li ile televizyon programcısı bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Diyor ki programcı, eğer bugün elinde imkan olsa Gazze'den nereye gitmek isterdin diye soruyor. Çoluğunu çocuğunu alıp. O şu cevabı veriyor hocam, çok çarpıcı. Benim zaten çifte vatandaşlığım var diyor. İstesem Refah sınır kapısı açılınca ben çocuklarımla birlikte Gazze'yi terk edebilirim. Buradan ayrılabilirim. Ama bunu yapmıyorum diyor. Çünkü benimle telefonda görüşen arkadaşlarım bana şunu teklif ediyorlar diyor. Gel seninle evlerimizi değişelim. Gazze'deki evini bana ver, benim evimi sen al. Hatta bazı arkadaşlarım Gazze'den bana toprak getir diyorlar. Ben asla Gazze'yi terk etmeyeceğim diyor. Çocuklarımla birlikte burada kalacağım ve gerekirse burada öleceğim diyor. Sunucu anlamıyor tabii ne demek istediğini. Ya öleceksiniz diyor, yani bunun sonu ölüm. Aynen şu cevabı veriyor. Zaten ölecek değil miyiz? Hepimiz ölmeyecek miyiz? Siz de ölmeyecek misiniz diyor.
Evet.
Biz topraklarımızda öleceğiz. Daha bir yere gitmeyeceğiz diyor. Bu çocuklarımızın geleceği için, Gazze'nin özgürlüğü için gerekirse canımızı bu topraklarda vereceğiz diyor. Şu anda aslında Gazze'liler demeyelim de Gazze'de yaşayan Filistinliler bu ruh hali içerisinde. Tabii bunlar yaşanırken bir taraftan da dezenformasyon da üretiliyor hocam. Son olarak bu hafta içerisinde işte Türkiye'nin bilmem kaç milyon dolar karşılığında Gazze'lileri Türkiye'ye alacağı şeklinde 700 bin civarında Filistinli'nin Türkiye'ye getirileceği iddia edildi. Bu iftira atıldı. Buna dezenformasyonla mücadele başkanlığı bir cevap verdi. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Zaten Gazze'liler de Filistinliler de bunu kabul etmiyorlar. Az önce de ifade ettik. Hem bu dezenformasyonu, Türkiye üzerine atılmak istenen, yapıştırılmak istenen bu iftirayı, hem de Gazze'lilerin bu ruh halini bize nasıl anlatırsınız?
Evet, İslam dünyası içerisinde, yani 8 milyarlık dünya nüfusu içerisinde 2 milyara yaklaşan Müslüman nüfus içerisinde dünyevileşme, sekülerleşme virüsüne en az muhatap olmuş ve en sahih İslam anlayışının yaşandığı yerlerden biridir Gazze. Yani diğergamlık, fedakarlık, evet, vatan bilinci, sabır, metanetin en evet, çarpıcı yaşandığı bir bölgedir orası aslında. Bir tarafta düşünün ki bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Körfez ülkelerinde lüksün, şatafatın,
İsrafın,
paranın ve israfın, evet, vermiş olduğu şımarıklığın içerisinde bir hayat var. Ve bu ne kadar İslami ve insanidir. Bir tarafta da mahrumiyetler içerisinde vatan bilinciyle ben burada ölürüm ama vatanımı terk etmem diyen bir insan profili söz konusu. Filistinliler bunu yaşadılar. Az önce söyledim, 6 milyon dünya genelinde vatansız yaşayan Filistinli var. 6 milyon dile kolay. Bu insanlar işte 2 milyon daha Gazze'li buna eklenmek istemiyor. Diyor ki biz burada ölmeye razıyız ama vatanımızı terk etmeyeceğiz. Şimdi bir empati yapalım. Biz 6 Şubat sabahı büyük deprem felaketiyle, evet, uyandık. Bir tarafta soğuk, bir tarafta depremin enkazı. Ama 7 Şubat'tan itibaren bütün Türkiye'den yardım aktı oraya. Bütün Türkiye.
Evet, yollar kilitlendi adeta.
Yani gıdadan sağlık yardımına, bütün iş makinalarından diyelim ki
çadırına,
her türlü çadır, battaniye. Bakınız, buraya bomba düşüyor ve hala düşüyor. Dünyadan oraya bir gıdım yardım gitmiyor. Elektrik kesildi, su kesildi. Yaralanan, evet, insanlar narkoz olmadan
ameliyat ediliyor. Kesiliyor,
cep telefonu uzunları ışığında. Evet. Şimdi böyle bir manzarayı aklınıza getirin ve insanlar eşiyle, çocuklarıyla Gazze'yi terk etmiyorlar ama en azından kuzeyden güneye üzerine bomba düşme ihtimalinin daha az olduğu bir bölgeye doğru
gitmek istiyorlar.
Yer değiştiriyorlar.
Mecburen.
Şimdi bütün bunlar yaşanırken Arap dünyasında bir kısım ülkeler İhvan-ı Müslim'in hareketinin bir uzantısı olan bu Hamas'ı İran'la ilişkilendirerek, ötekileştirerek, teröristleştirerek, tıpkı
evet,
İsrail'in yaptığı gibi onların direniş ruhunu kendilerine bir tehlike görüyor. Mesela Batı Şeria'da El Fetih hareketi ve Mahmud Abbas ve onun Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzantısı Muhammed Dahlan.
Evet.
Bunlar Batı'yla, İsrail'le kol kola,
evet,
yani görünüşte bir takım sade suya tirit demeçler veren ama perde gerisinde hiç de bir böyle dertleri olmayan insanlardır. Bakın onlar hiç hedefe konmuyor. Deniyor ki Hamas eğer bu operasyonla Gazze'den sökülüp atılamaz, orada kalırsa, siyasi meşruiyetini
korursa
ileride bu hareket dalga dalga gelişir. Bu bir ihvan hareketidir. Yani
evet,
bunun Hizbullah'la, İran'la uzaktan yakından alakası yoktur. Bunlar Türkiye'de de böyle yanlış yapıyor ve ta 1960'lara kadar gittiğimizde, Cemal Abdülnasır dönemine kadar gittiğimizde Mısır'ın bir ihvanla ilgili bir imtihanı vardır. Muhammed Mursi'ye yapılan Sisi darbesi. Ürdün'de nüfusun yarıdan fazlası Filistinli göçmendir. Körfez ülkelerinin ödü kopuyor ki Arap sokakları hareketlenir. İnsanlar artık
yönetime başkaldırır.
Halkın istekleri doğrultusunda bir yönetim söz konusu olsun demeye başlarsa tahtımız tacımız sarsılır diye İsrail'in ağzıyla konuşuyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, bizim insanımız doğusuyla batısıyla, Türküyle Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisiyle, sağcısıyla solcusuyla her zaman mazlumdan yana olmuştur. Yani bu yönüyle biz hakikaten dünyadan ayrılan bir milletiz. Fakat Türkiye içerisinde Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan bu yana sebetaist bir damar vardır. Bunların kendisi köken olarak Yahudi olmasına rağmen Yakup olan ismini Yakup, Salomon olan ismini Süleyman yapmıştır. Türkiye'nin en zengin iş adamları, en tepe nokta yöneticileri olmuşlardır. Şu an medyada da,
ekonomide de
birçok alanda etkililer. Şu an özellikle sosyal medya, film ve insanları etkileyen, evet, o imaj makerlar, işte sanatçı tırnak içerisinde dediğimiz o kişilerin önemli bir kısmının bu tipler olduğunu ve bunların da Türk gibi, Müslüman gibi görünen aslında İsrail'in Türkiye'deki uzantıları olduğunu bilmekte fayda var. Ve bu insanların oluşturmuş olduğu bir kamuoyuyla onlara inanan bazı gafil diyebileceğimiz, evet, insanlarımız vardır. Onun dışında bizim insanımızın her zaman mazlumdan yana olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'de bazı o parti liderleri vardır. Tek propagandası yabancı düşmanlığı olan, fakat kendisinin de Kafkas göçmeni, Dağıstanlı Türk, hmm, olduğunu söylüyor. Araştırıldığında da bir Yahudi olduğu, yani Yahudi kökenli birinin Türkiye'de Türkçülük yapıp, yabancı düşmanlığı yapıp, buradan da İsrail'e selam çakması, evet, manidardır. İnsanların en önemli özelliklerinden biri Müslümanın firaset sahibi olması, dostunu düşmanını iyi bilmesi gerekiyor. Yani biz Türkiye'de sağ sol doğu batı fark etmeden söz konusu İsrail olduğunda, bakın Diyarbakır'da, hı hı, nasıl gösterilerin olduğunu, evet, Karadeniz'de de İzmir'de de insanımızın bu hassasiyetin olduğunu biliyoruz. Sadece içimizdeki o İrlandalılar dediğimiz o provokatörlere karşı dikkatli olmamız, hı hı, onları da deşifre etmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani yoksa bizim her meşrepten insanımızın bu konuda söz konusu Filistinler olduğunda, yani hakiki solcular, bakın 1970'li yıllarda Yasir Arafat döneminde, yani bu İslami kesimden çok daha önce solcuların Filistin olayına sahip çıktığını biliyoruz.
Evet. Hatta gidip savaştıklarını evet. biliyoruz.
Dolayısıyla bugün kendini böyle solcu gibi gösteren, Kemalist geçinen, her kılığa giren tiplere bakıyorsunuz. Bunların dedeleri Sebataist'tir. Ondan emin olabilirsiniz. Hı-hı. Bu nedenle bizim insanımızın kahir ekseriyetinin bu konuda yek vücut olduğunu, söz konusu zulüm olduğunda bunun karşısına çıktığını ve bu yönüyle de bizim insanımızın takdire şayan bir mesela bütün Arap dünyasından çok daha önde olduğumuzu söyleyebiliriz.
Evet. Mahmud Abbas'tan bahsettiniz az önce hocam. Ebu Cendel'in Çocukları adlı bir grup ortaya çıktı ve Mahmud Abbas'a taraf olması için bu işgalde taraf olması için 24 saat süre vermişti. Sonrasında da konvoyuna bir suikast düzenlendi. Bir korumanın öldüğü ifade edildi. Bunu söyleyelim. Bir de Gazze'nin yönetimi konusunda önümüzdeki günlerde başlatılan bir tartışma var. Gazze'yi kim yönetecek? Buna Hamas'tan tepki geldi. Ürdün'den tepki geldi. Bunu belirtelim. Bir de eğer yeni bir sürgün olursa Ürdün bunu savaş sebebi sayacaktır diye bir açıklama var. Bunu da ekleyelim. Mahmud Abbas'ın Filistin kamuoyunda da bir kan kaybının olduğunu söyleyebilir miyiz son tavrından dolayı? Çünkü işte Filistin'in Hamas'tan ibaret olmadığını söylüyor. Aslında bunun bizim savaşımızda olmadığını söylüyor mealen. Bu noktada Abbas'a yönelik bir tavır var mı Filistin
yani
kamuoyunda?
Yani şöyle diyeyim, Filistin önce Gazze ve Batı Şeria diye coğrafi olarak iki parçaya bölünmüş. İşte Gazze'de İslami direniş Hamas evet. iktidar olmuş. Batı Şeria'da El Fetih.
Evet.
El Fetih'in Yasser Arafat döneminde İslami Cihat diye silahlı kanadı vardı. Bunlar İsrail'e karşı amansız mücadele ediyordu. Ancak Oslo süreci ve intifada hareketlerinden sonra bu Mahmud Abbas önderliğinde evet. masaya oturulduktan sonra adeta pençeleri sökülmüş bir aslan gibi şu anda Gazze'de
kukla
bu kadar zulüm yapılırken Türkiye'deki insanların verdiği tepki kadar tepki veremeyen bir Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'daki bir Ramallah merkezli bir Filistin
yönetimi
var. Yani sizin insanınız öldürülürken, katliam yapılırken sesinizi yükseltmeye çekiniyorsunuz. Aynı şeyi işte Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ürdün'de, hı-hı. diğer Mısır'da görmek mümkün. Yani bunlar kendi taht ve taşlarının, saltanatlarının ve kendi ikballerinin tehlikeye gireceğini düşünerek İsrail'e karşı sesini yükseltemeyen hı hı. Sekülerleşmiş ve şu anda İsrail'in istediği yörüngeye girmiş yöneticilerdir diye söyleyebiliriz.
Filistin davasını satmış da diyebiliriz
evet,
belki.
Evet, maalesef.
Sesini yükseltmekten bahsettiğiniz hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı bir açıklama var Özbekistan'ın Taşkent şehrinde. Ekonomik İşbirliği Zirvesi vardı. Orada Batı'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fransa'da, Paris'te Charlie Hebdo saldırısı olunca 25 kişi ölmüştü. Dünya ayağa kalktı, bütün liderler toplantı, Paris'te yürüyüş yaptı. Ama bugün 11 bin çocuk, kadın katledildi, dünya sessiz diyor. Müslümanlara da sesleniyor. Bugün sesimizi yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz, ne zaman konuşacağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına, bu canhıraş ifadelerine neler söylemek istersiniz?
Şimdi o Fransa'daki hadiseye karşı Türkiye'de en fazla sesini yükselten kesimler, yani niye Türkiye'de orada
olmasın diyenler,
şu anda Filistin'e karşı hiç ses çıkarmayanlardır.
Evet.
Yani kim kiminle olduğunu anlamak açısından bunu ifade etmek istiyorum. Özbekistan'daki o Türk Devletler İşbirliği Teşkilatı ile ilgili de birkaç şey söylemek
buyurun
istiyorum.
Buyurun hocam.
Türkiye bir taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirip ki yarın toplanacak inşallah. Hı hı. Oradan bir karar aldırmaya çalışıyor. Bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatı'nı, hı hı. bir taraftan Batı'ya vicdanınız yok mu diye
sesleniyor.
Ve hem Batı'yla hem Hamas'la görüşebilecek, tıpkı bu Ukrayna-Rusya savaşında iki tarafla da görüşebilme özelliğine sahip bir ülke olması gibi her türlü riski alıp biz arabuluculuk yapmaya hazırız diyoruz. Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere şunu çok iyi biliyorlar ki İsrail ve Batı dünyası zaman Gazze'lilerin aleyhine işliyor. Çünkü sınırlar kapalı, lojistik yok. Yani siz ne kadar direnirseniz direnin. Mesela eskiden kale kuşatmaları olurdu. Yani kale ne kadar müstahkem olursa olsun siz oraya giden gıda, su, diğer ihtiyaçlarını
kestiğiniz zaman
bir süre sonra teslim olmak zorunda kalır. Yani şu anda Gazze'de yapılmak istenen de bütün zaten abluk altındaydı 17 seneden beri. Bunlar tünellerden bir şekilde kaçak yollarla oraya bir takım
malları sokabiliyorlardı.
Ama şu anda hemen hemen imkansız bir şekilde.
Sisi'yle birlikte artık tamamen kesilmişti.
Yani burada biz şuna da dikkat çekmek istiyoruz. Yani Muhammed Mursi'nin neden darbeyle alaşağı edildiğini, yine Suudi Arabistan'da kraliyet yönetiminde normal prosedür değiştirilerek neden Selman'ın oğlu Muhammed'in veliaht prensi olduğunu, çok daha güçlü, çok daha liyakatli birisi varken, çünkü Amerika diyor ki bana borçlusun.
Evet.
Krallığını, tahtını, tacını çizgimden çıkarsan kalemini kırarım diyor. Ve daha önce de ifade ettik. Körfez ülkelerinin sesini çıkmamasının en önemli sebebi Amerika maalesef öyle bir düzen kurmuş ki oradaki bütün petrodolarlar Amerikan bankalarında.
Evet.
Hamas'ın lehinde en ufak bir demeç veren bölge ülkesine diyor ki sen terörü desteklemek veya terörü finanse etmekten dolayı paralarını bloke ederim tehdidinde bulunuyor. Bunlar da sesini çıkaramıyor maalesef.
Evet.
İşte böyle iki yüzlü aşağılık bir dünya düzeni söz konusu.
Evet. İşgal devleti İsrail'in Gazze'yi önümüzdeki dönemde inşallah böyle bir şey söz konusu olmaz ama bir işgali durumunda İsrail'in sağlayacağı avantajlar konuşuluyor hocam. Gazze açıklarında bulunan yeraltı kaynakları, enerji kaynağı, doğalgaz kaynakları çok ciddi miktarlarda olduğu ifade ediliyor. Bu İsrail'in bu kadar vahşi bir şekilde buraya yüklenmesinin sebeplerinden biri de bu diyebilir miyiz?
Tabii bunun dini, teolojik sebebi var, stratejik sebebi var ve ekonomik olarak da şu anda 10 milyar doları geçmiştir bombardımanla harcamış olduğu para. İşte Gazze açıklarındaki kendisi zaten önceden doğalgaz ithal eden bir ülkeydi. Şu an İsrail ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç edecek konuma geldi.
Evet.
Ve Türkiye üzerine de bunu dünya pazarlarına sunmaya çalışan bir ikili ilişkiler söz konusuydu. Bu Gazze hadiseleriyle askıya alındı. Yine o 40 küsur kilometrelik Gazze şeridinin de hemen kıta sahanlığında yani batıda Akdeniz'e doğru olan kesimde de Gazze'nin payına düşen çok büyük miktarlarda doğal gaz rezervleri söz konusu. İsrail bir taraftan da bu Gazze'yi insansızlaştırıp önce işgal sonra ilhak ederek o bölgedeki doğalgaz yataklarını da kendi müktesep hakkıymış gibi işletmek istiyor. Yani olayın bir de böyle ekonomik boyutunun olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
Bu arada Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da bir normalleşme, bir ateşkes olmadan tekrar bu konuları görüşmeyeceklerini ifade etti. Bunu da belirtmiş olalım.
Burada tarihten yine bir örnek vereyim.
Hocam lütfen.
680 miladi yılda yani hicretin 61. yılında bir Kerbela hadisesinden bahsedilir. Mesela Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit eden, onları aç susuz bırakıp ölüme terk eden komutanı veyahut da o dönemin devlet başkanı olan Yezid'i hiç kimse hayırla yad etmez. Halbuki Emevi Devleti'nin en parlak dönemlerinden biridir o dönem. Fetihler yapılıyor. Fakat orada şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yanındaki peygamber insanlar torunları. Peygamber soyu ayrılır. Yani belki 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra bu Gazze'de şehit olanlar tarihe geçecektir. Onlar hayırla yad edilecektir. Ama onlara karşı duyarsız kalan, evet, onları bombayla yok eden İsrail ve o zulme teşne olan insanlar tarihin sayfalarına hep zalim olarak, zulmeden, evet, olarak isimlerini yazdıracaklardır. Kerbela hadisesinden de bunu
görebiliriz.
Bazen yenilerek, evet, de mesela Menderes'i asan kadrodaki insanlar hiç kimse hayırla yad etmezler ama Menderes
isimleri bile hatırlanmaz.
Hasan, evet, Polatkan,
Fatin Rüştü Zorlu, bakın hafızalarımıza kazınmış.
İşte Gazze olayında bu şekilde değerlendirmekte fayda, evet, var. Onlar yenilirken bile kazanıyorlar. Ölürken, evet, şehit olurken bile kazananlardır.
Evet. Hocam tabii İsrail'e bin bir emekle, yani işgal edilmiş o topraklara dünyadan taşınan, getirilen Yahudiler, Siyonistler tabii ortamın güvensizliği sebebiyle bir taraftan da işgal devletini terk etmeye başladılar. İsrail Yahudiler Kıbrıs'tan yer satın almaya başlamışlar, hem kuzeyden hem güneyden. Oraya yönelmelerinin sebebi nedir? Bir özel amacı var mıdır?
Evet, şimdi İsrail'e yakın olması sebebiyle uzun yıllardan beri yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de önce arsa alıyorlar, arkasından, hı-hı, toplu konut yapıyorlar. Bunu yaparken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Yahudi kökenli olup, adı işte diyelim ki Türk ismi olan, Türk vatandaşı olan kişiler vasıtasıyla bunlar alınıyor, yapılıyor ama sonradan bakılıyor ki gelen yerleşimcilerin işte Türk olmadıkları,
evet, masum olmadıkları,
bunların, evet, da öyle sıradan bir gelme olmadığı ve bugün yeni yapılan konutların %10'una yakınının bu İsrail ve, evet, Siyonist bağlantılı insanlar tarafından satın alındığını ve Türkiye'den birazcık geleceği gören, strateji bilen insanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler yaparak vatandaşlık verme veya konut edindirme konusunda dikkatli olması gerektiğini ve bunlar bastığı yerde biliyorsunuz etrafındakilere hayat hakkı tanımayan insanlardır. Bu nedenle Kıbrıs'taki 1974'te Mehmetçiğin kanıyla evet, Rum istilasından kurtarılan bu bölgelerin böyle yavaş yavaş Siyonistlerin eline geçirmesi konusunda da dikkatli olması gerektiğini buradan belirtmekte,
evet,
fayda var.
Bu konuda
var
da uyanık olmalıyız inşallah. Tabii bir de şu konuda da biraz daha bir bilinç sahibi olmakta fayda var hocam. Türkiye'de maalesef İsrail'e savaşmaya giden Yahudiler var. Onların da bir şekilde vatandaşlıktan çıkarılması konusunda bir kamuoyu oluşturulması
İnşa
gerekiyor.
İnşa edilmesi bile, evet, buna bir caydırıcılık olur. Yani kimler gitmiş, bunlar ne iş yapıyorlar, evet, nerede oturuyorlar, bunların ifşa olması bile bir sonraki kişilerin gitmesi konusunda caydırıcı olur. Ama bugüne kadar hep bu gizli kapaklı kalmışlar. Hı-hı. Ve geldikten sonra da muteber bir vatandaş olarak yollarına devam etmişler maalesef.
Evet, bunu da önüne geçmek gerekiyor. Hocam şöyle toparlayacak olursak, bu yaşananlardan, bu 35 günde yaşanan katliamlardan çıkardığımız önemli sonuçlardan biri de bir olursak, beraber olursak, bir konuya odaklanırsak başarıya ulaşabileceğimiz noktasında. Neden bahsediyorum? Boykot. İsrail'e, evet, destek veren ve İsrail mallarına yönelik boykottan bahsediyorum. Hakikaten bir başarı söz konusu mu? Evet diyebiliriz. Çünkü Batı basınında şöyle haberler yer alıyor. Yahudi firmaları batma noktasında, Siyonist firmalar batma noktasında diye haberler geliyor. Türkiye'de bu gerçekten de bu dönemde, daha önce belki bu kadar olmamıştı ama bu dönemde çok ciddi bir takip var, çok ciddi bir katkı var boykota. Birçok firma boykota katıldığını ifade ediyor. İnsanlar dikkat ediyor. Hatta bir çocuk marketten cips almış. Sonra abi diyor, unutmuşum ben bu İsrail malıymış diyor, değiştirebilir miyim diyor. Yani 5-6 yaşındaki bir çocuktaki bilinç bu. İyi bir noktadayız. Son olarak bir de bu, siz de belki katkıda bulunmak istersiniz. Ödeme sistemlerinde, yani uluslararası Yahudi evet. sermayesindeki Mastercard, Visa kartların İsrail'e hizmet etmesi, Türkiye'de kazanıp Türkiye'ye vergi vermemesi. Bu noktada da bir bilinç oluştu son günlerde ve herkes elindeki kartları yerli ve milli olan Troy kartla evet. değiştirmek istiyor. Bankaların telefon şebekeleri kilitlenmiş durumda. Herkes gidiyor, değiştirmek istediğini söylüyor. Kurumlar da buna katkıda bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler vesaire. Ne durumdayız? Siz de iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilir misiniz?
Ben önceki gün Ziraat Bankası'nda evet. böyle kartı vardı. Gittim. 5 dakikada hemen eski kartı aldılar, yenisini Troy olarak evet. verdiler. O konuda da
kolaylık
sağlanıyor. Bu bilinç önemlidir. Biliyorsunuz kapitalist ekonominin bir sloganı vardır: satamazsan batarsın.
Evet.
Ve bugün Siyonizmin bu kadar güçlü olmasının, bu kadar ekonomik olarak, parasal olarak bu güce erişmesinin yegane sebebi bizim bir pazar olmamız ve ürünlerini satın almamızdan kaynaklanıyor.
Evet.
Eğer biz bilinçli bir tüketici olup organize olur ve bunlara karşı tavır gösterirsek, yani tıpkı Gazze tünellerindeki o Hamaslı direnişçilerin gösterdiğinden çok daha etkili oluruz. Çünkü Hayber hadisesinde biliyorsunuz evet. yani onların canları kadar malları da kıymetlidir.
Evet, hurma ağaçlarının.
Bu nedenle biz onların hurma ağaçlarını kesmek istiyorsak, onların ürünlerine karşı satın almama konusunda evet. hassas olmamız gerekiyoruz. Ve bu sadece Türkiye için veya İslam ülkeleri için değil, dünyanın geri kalan bölgelerinde de artık insanlarda bu hassasiyet oluşmaya evet. başladı. Ve İsrail'i kesinlikle bizim mitinglerimiz falan durduramaz. Yani biz İstanbul'da diyelim ki 10 milyon kişiyi bir mitingde toplayalım. Evet. Pakistan'da 20 milyon kişi toplayalım. İsrail'in umurunda değildir. Bombardımana evet. devam eder. Ancak biz onların mallarını almayarak
can damarları
boykot edersek
evet.
ve bu boykotu da kalıcı hale getirirsek, o zaman Amerika İsrail'in kulağını çekmeye başlayacaktır. Dur bakalım ne yapıyorsunuz evet. diye. Ayrıca insanlarda o bilinç düzeyi olup da kendi idarecilerine karşı seslerini yükseltirlerse, onlar da bu kadar sessiz kalmayacaklardır. Yani kısaca o tabandan gelen bu seste, bu bombardımanın durması, ateşkesin sağlanması ve Gazze'de kalıcı bir barışın olabilmesi için Amerika'nın bu yardımını kesmesi ve İsrail'i evet. bir şekilde durdurması gerekiyor. Amerika'nın böyle bir şey söyleyebilmesi için de cebine, cüzdanına dokunan bir takım hı-hı. hareketin olması gerekiyor.
Evet.
Yoksa silahla onlara karşı koymak hemen hemen mümkün değil. Şu anda evet. dünyanın en sofistike silahlarıyla abanmış evet. durumdalar maalesef.
Evet, rahmetli Erbakan Hoca derdi ki İsrail güçten anlar,
evet.
güç durdurur derdi. Madem o gücümüzü kullanamıyoruz, o noktada değiliz, o zaman elimizdeki güç ne?
Asimetrik
onların malını
güç.
Almamak.
Yani silahla evet. yapamadığınızı siz evet. boykotla yapabilirsiniz.
Onları
aslında.
Parasız pulsuz bırakarak bu şekilde bir mücadele yapabiliriz ki bu daha kıymetlidir. Başarabiliriz çünkü başarıyoruz. Onların tedirginliğinden, telaşından bunu anlayabiliyoruz. Tabii market raflarında şunu da görüyoruz. Ürünlerin fiyatları yarı yarıya düşmüş hocam. Demek ki bu yarı fiyatına da kurtarılabilir. Bilen malzemelermiş.
Demek ki ne kadar bizi evet. soyduklarının da bir göstergesi
bu.
Maalesef.
Bunlara da kanmayalım lütfen. Yani itibar etmeyelim. Bedava verseler de almayalım. Ve biz kendi gücümüzü bu şekilde ortaya koyalım. İnşallah bu şekilde bu küresel vahşi kapitalist sistemi, aynı zamanda bu işgalcileri durdurabilelim. Bu noktada bize çok şey düşüyor. Dünya İslam Alimler Birliği'nin bu yönde bir açıklaması var. Boykot edelim, bu konuda kararlı olalım diye. Dün Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı da bir açıklama yayınladı. Ve bu açıklamada da boykot konusuna dikkat çekildi ve bunun da altı çizildi. Hassas olalım, dikkat edelim, almayalım denildi. İnşallah bu şekilde biz de elimizden geleni yapmış olalım.
Şimdi İbrahim Bey, burada herkes kendi gücü nispetinde sorumludur. Yani siz sıradan bir insan olarak gidip Gazze'de savaşacak haliniz yok.
Evet.
Ama elinizle, dilinizle, gönlünüzle, duanızla etrafınıza bir şeyler anlatarak veyahut da çok küçük rakamlarla da olsa alışveriş yaparken bu hassasiyeti göstererek vazifenizi yapmış oluyorsunuz.
Evet.
Bir karınca misali, yani belki o Hazreti İbrahim'in yangınını ateşini söndüremezsiniz ama siz tarafınızı belli etmiş oluruz. Şu anda hakikaten insanlar büyük bir imtihan içerisindedir. Tarafımızı belli etmek açısından Gazze olayları tıpkı bir turnusol kağıdı evet vazifesi görmektedir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı bu şekilde nihayete erdirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz ve değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.